Anafor Erhan Bener.
Ayrım 32.
Yemekte havadan sudan konuşuldu. Sofradan kalktıktan sonra kahvelerini içmek için taraçaya buyur edildiler. Metin, Sevin'e göre İlhan amcasından yüz bularak her zamankinin iki katı yediği dondurmadan sonra bahçede bir ağacın gölgesine uzanıp resimli dergilerini karıştırmayı yeğledi. Cahit, Sevin'i tekerlekli koltuğundan kucaklayıp alarak büyükçe bir güneşliğin altına konulmuş bulunan ortopedik bir kanepeye yerleştirdi. İlhan da onun yanına bambu koltuklardan birine gömüldü. Büyük hanım her zamanki bol minderli koltuğunda kahvelerinin gelmesini beklemeden uyuklamaya başlamıştı bile. Cahit sanki İlhan'la Sevin baş başa rahatça konuşabilsinler diye birden şirkete telefon etmesi gerektiğini anımsadı. Özür dileyerek çalışma odasına geçti. Oysa Sevin de İlhan da tuhaf bir uyuşukluk içindeydiler. Hemen hemen bir ay gibi kısa sayılabilecek bir süre içinde birbirlerini üçüncü kez görüyorlardı. İlkinde Cahit'le nişanlılığının iç tartışması dışında sağlıklı ve genellikle neşeli bir kız vardı İlhan'ın karşısında. İkincisinde henüz yaşadığı büyük felaketin sarsıntısını atlatamamış, sargılar içinde, yaşamakla yaşamamak arasında kendisine bir yol çizmek zorunda olduğunu düşünen, hemen hemen umutsuz bir insandı hastane odasında karşılaştığı. Burada karşısına çıkan Sevin'in her şeye karşın yaşamayı seçtiği belli oluyordu. Ama yaşamaktan ne beklediğini sormaya bile cesaret edeceğini sanmıyordu İlhan. Neden sonra bir uykudan uyanmış gibi. ''Ne dersiniz İlhan abi?'' dedi Sevin. ''İyileşeceğim diye beni kandırıyorlar değil mi?'' İlhan büyük bir uzman hekimmiş gibi ciddiyetle başını salladı. ''İyileşeceksin'' dedi. ''Benim durumumda olup da iyileşen var mı acaba?'' ''Müneccimlik, falcılık yapmaktan hoşlanmam ama buraya gelirken Cahit Bey'in doktorundan naklen anlattıklarına bakarak durumunun hiç de umutsuz olmadığını söyleyebilirim. Ancak buna önce senin inanman ve yapılan tedaviye katılman şart. Bütün doktorlar, bütün tanıdıklar anlaşmış gibi aynı şeyi söylüyor. Yani ne yapmam gerek? Sen de bilirsin.'' İyileşmek istemeyen hastaya hiçbir doktor yardım edemez. İyileşmek istemediğimi de nereden çıkarıyorsunuz İlhan abi? Hem merak etmeyin, her şeye karşın ben hayatı seviyorum. O halde bence bir aksilik yok. Ama siz de beni avutmak istiyorsunuz aslında, farkındayım. Hiç öyle bir niyetim yok. Ayrıca çıkar at bu yanlış düşünceleri kafandan. Kimsenin sana acıdığı falan yok. Çünkü acınacak bir durumda değilsin. O sırada Cahit de taraçaya döndü. Kusura bakmayın, konuşma uzadı ama hiç değilse şirkete gitmekten kurtuldum. Sonra içeriye seslendi. Kızım, kahvelerimiz nerede kaldı? İlhan geç hizmetçinin Cahit'in ses tonunun her yükselişinde kıpkırmızı kesildiğini, telaştan elinin ayağının birbirine dolandığına dikkat etti. Çok yetenekli genç bir arkadaşım var şirkette. Ben yokken bir dakika işinin başından ayrılmıyor diye açıklamaya çalıştı Cahit şirkete dönmeyişinin nedenini. Doğrusu Bülent'i babasının hatırı için almıştım şirkete ama beni mahcup etti. Biraz daha ticari deneyim kazanırsa onu doğrudan doğruya genel müdür yapar, ben de şirketin genişleme politikalarıyla daha çok ilgilenebilirim. Kahve gelince uykusu açılmış olan büyük hanımdan başka kimse dinlemiyordu onu. Metin de kalkmış, Haşki ile garajın bulunduğu taraftaki düzlükte bir kozalakla futbol oynuyordu. Kusursuz bir kaleciydi Haşki. Özellikle de havadan gelen kozalığı sektirmeden yakalıyordu dişleriyle. Sevin nedense Haşki'ye pek fazla ısınmamıştı. Belki hala Eliza'nın yasını tuttuğu için, belki köpek sevgisinin yerini Metin'e karşı hissettiği bir çeşit analık sorumluluğunun almış olmasından dolayı. İkisinin alt alta üst üste her yere yuvarlanışlarında kalkıp Metin'e yardıma koşabilecekmiş gibi vücudu geriliyor, İlham'la göz göze geliyor, onun gülümsediğini görünce sakinleşiyordu. O arada yine yuvarlanmış olan Metin dizini ovalayarak yerden kalkarken durdu, tekrar eğildi ve elinde güneşte yeşilimsi ışıklar saçarak parlayan bir cisimle doğruldu. Elindeki cismi dikkatle inceledikten sonra "Bakın ne buldum." diye koşarak soluk soluğa tırmandı taraçanın merdivenlerini. Zümrüt bir küpe tekiydi elinde tuttuğu. Büyük hanım, "Neymiş o, bakayım?" diye elini uzatırken rengi birden sararan Cahit ondan önce davranarak Metin'in elinden küpeyi kaptı. O sırada gözleriyle Cahit'i değil Sevin'i izlemekte olan İlhan onun telaşını fark etmemişti. Son derece doğal bir biçimde "Galiba ablamın küpesi," dedi. Ortalığı birden bir sessizlik kapladı. Ama İlhan hala bu sessizliğin anlamını fark etmiş değildi. "Tekini yitirmiş aranıp duruyordu," diye sürdürdü açıklamasını. Değerinden çok rahmetli eniştenin yüz görümlülüğü diye hayıflanıyordu. Cahit elindeki küpe tekine bakarken ne söyleyeceğini kestirmeye çalışıyordu. "Olabilir," dedi sadece. Büyük hanım belki de gerçekten pek anlamamıştı olan biteni. "Nüket hanımın mıymış?" dedi yansız bir sesle. Cahit gizlemeye çalışmasının olanaksızlığını anlamış gibiydi. Soğukkanlılığını toplamaya çalışarak "Evet, herhalde onun," dedi. "Ben de kulaklarında gördüğümü anımsıyorum Nüket'in. Geçen de bize geldiğinde düşürmüş olabilir." Büyük hanım yine de kuşkucu bir tavır takınmayarak olağan bir şey soruyormuş gibi, "Ne zaman geldi bize Nüket hanım?" dedi. "Ben neredeydim?" "Bilmem," dedi Cahit. "Galiba Ankara'daydın. Evde unuttuğum bir dosyayı almak için uğramıştık Tuzla'daki şantiyeye geçerken." Metin ne yapacağını bilmez bir halde bakınıp duruyordu. Bulduğu bu değerli nesneden ötürü ona aferin deneceğini bekliyor olmalıydı. Sevin salına sarılarak "İçeri girsek mi?" dedi. Hava birden serinledi. "Yine yağmur yağacak galiba," dedi Cahit. "Geldiğimden beri hemen her akşam yağmur yağdı," dedi İlhan. Büyük hanım sağ ve sol omuzundaki meleklerin kulaklarına bir uğultu şeklinde yansıyan tartışmalarını durdurmak için aklına gelen ne kadar dua varsa okuyordu içinden. Cahit neredeyse ağlayacak gibi gözleri dolu dolu olan Metin'in yanaklarını okşadı. Çocukcağız tuşlu gibi bir kenarda kala kalmıştı. Cahit, "Beni sandalyeme alır mısın lütfen?" diye seslendi Sevin. Neredeyse sırtıma bir ağrı girdi birden. "Ben yardım edeyim," dedi İlhan ve Sevin'in itirazlarını aldırmadan az önce Cahit'in yaptığı gibi genç kızı kanepeden kucağına alarak tekerlekli sandalyesine yerleştirdi. Cahit soluk bir yüzle seyrediyordu onları. Sonra yeniden Metin'e döndü. "Çok keskin gözlerin var Metin," dedi. "Aferin sana. Hadi şimdi İlhan amcana yıldız savaşlarının nasıl oynandığını göster." "Sahi, oynar mısın benimle İlhan amca?" dedi Metin. "Sevinirim," dedi İlhan. Cahit, Sevin'le İlhan'dan çok büyük hanıma doğru dönerek, "Şimdi aklıma geldi. Çerkezköy'deki fabrikaya bugün mutlaka uğramam gerekiyordu," dedi. "Beni bağışlarsınız değil mi? Zaten İlhan benimle değil, Sevin'le ahbaplık etmek istiyordu." "Sen işinden geri kalma," dedi büyük hanım. "Tabii," dedi Sevin. "Ben benim arabayı alırım," dedi Cahit. "Zeynel ne zaman isterse götürür İlhan'ı." "Hiç gerek yok," dedi İlhan. "Ben bir taksiye atlardım." "Öyle şey olur mu canım?" dedi Cahit. Herkesi eliyle selamlayarak merdivenlere doğru yürüdü, durakladı, döndü. "Akşama herhalde geç dönerim," dedi. "Çok geç olursa fabrikada da kalabilirim. Telefon ederim tabii." "Sen işine bak," dedi büyük hanım tekrar. Bu kez İlhan'a döndü Cahit. "Bak, nişanlım sana emanet, ona göre," dedi. "Ben dönene kadar yanında kalınırsan sevinirim." Sonra hızla merdivenlerden indi. Kapıyı Ayşim açtı. Hali bir tuhaftı. "Nüket yok mu?" dedi Cahit. "Dışarı çıkmıştı. Gecikmem dedi. Herhalde gelir. Siz buyurun. Salona doğru yürüdü. İçinde müthiş bir sabırsızlık, onunla bir an önce konuşmak istiyordu. Bu kayıp küpe hikayesi birdenbire can sıkıcı bir boyut kazanmıştı. Nüket'in açıklaması gereken bir şeyler olmalıydı. En azından kaç gündür bulup bulamadığını Cahit'e söyleyebilirdi. Bir sigara yaktı, salonun içinde o pencereden o pencereye gidip gelirken zaman sanki daha da zor geçiyor, sinirleri daha çok geriliyordu. Nereye gitmiş olabilirdi bu kadın? Birden izleniyormuş duygusuna kapılarak başını çevirip baktı. Ayşim, salonun yemek odasına ayrılan köşesinde, adeta duvara yapışık bir durumda onu seyretmekteydi. Yüzünde hep o, kapıyı açarken dikkatini çekmiş olan garip sarılık. ''Neyin var senin?'' dedi. ''Hasta mısın?'' Sesini çıkarmadı kız. O zaman kılığında da ona alışık gelmeyen bir değişiklik olduğunu fark etti. Nüket, hizmetçisinin her zaman şık ve hoşa giden kılıklarda dolaşmasını isterdi evin içinde. Dünyanın parasını vererek pahalı dükkanlardan kendi eliyle seçerdi onun giysilerini. Mikro etekler, taytlar, streç pantolonlar, yarı saydam bluzlar, kolalı şık prostelalar giydirir, saçlarını kendi kuaföründe düzelttirirdi. Oysa bugün bir pasaklılığı, daha doğrusu gerçek bir hizmetçi görünümü vardı genç kızın. Etekliği, üstelik eski bir etek, belki de Nütekin eteklerinden, diz kapaklarının hayli altında, çorapları kalın, koyu renk, neredeyse muslin diyeceği eski çoraplar, sırtında boğazına kadar düğmeleri iliklenmiş, kışlık, kaba bir bluz. Prostela takmamış, saçları alel acele taranıp bir yığın firketeyle topuz yapılmış. Sanki birisi kızı çirkinleştirmek için özel çaba harcamış. ''Ne bu kılık?'' dedi bu kez. ''Nüket seni böyle görmesin.'' Başını önüne eğdi Ayşim. ''Ablam istedi böyle giyinmemi.'' dedi. Şaşırdı Cahit. ''Nedenmiş o?'' ''Bilmiyorum. İlhan abi geldikten sonra evin içinde böyle dolaşmamı istedi.'' Gülmek geldi içinden Cahit'in. Üçünün sonradan nedense pek rahatsız olduğu, birlikte seviştikleri geceyi anımsamıştı. Nüket, genç hizmetçi kızın kardeşini baştan çıkarmasından korkuyordu demek. Nüket haklı, dedi. Doğrusu ben de öyle herkesin yanında her tarafını gösterecek kılıklarda dolaşmanı istemem. Kızın yüzü birden aydınlandı. Siz isterseniz çarşafla bile dolaşırım, dedi. Canı sıkıldı Cahit'in. Yok canım, daha neler. Ben senin ne kocanım ne de sahibin. ''Olmasanız da olur.'' dedi kız. ''Çocuğumun babasısınız ne de olsa.'' Başından aşağı soğuk bir kovası boşaltılmış gibi dondu Cahit. ''Anlamadım.'' dedi. ''Ne demek istiyorsun yani?'' ''O akşam, hani birlikte şey yaptığımız akşam. Herhalde işte o akşamdan. Senin çocuğun var şimdi karnımda.'' ''Saçmalama, öyle bir şey olmaz.'' ''Neden olmasın ki?'' Bu çocuk hikayesi de nereden çıkmıştı şimdi birdenbire? Bin türlü olasılık geldi aklına. Eğer söylediği doğruysa, aklı sıra şantaj mı yapmak istiyordu? Peki nasıl? Nüket böyle bir şeye tanıklık etmeyeceğine, edemeyeceğine göre nasıl kanıtlayabilirdi Cahit'in kendisiyle sevişmiş olduğunu? Ne biliyorsun, dedi isteksizce, öyle bir kere sevişmekle insan hemen hamile mi kalırmış? Eczaneye idrarımı götürdüm, test yaptırdım, gebesin dediler. Günü de uyuyor zaten. Yaşından, halinden, tavrından beklenmeyecek kadar çok bilmiş, sinek küçük ama mide bulandırır, ortalığa çıkıp sağda solda laf edecek olsa, bir sürü dedikodu gazetesi var. Eline 5-10 kuruş sıkıştırdılar mı, ayıkla pirincin taşını. Her şey bir yana, yengesinin kıyametleri koparacağını tahmin etmek güç değil. En iyisi ateşi büyümeden söndürmek. Benden olmadığı kuşkusuz ama dediğin doğruysa başın dertte şimdi senin. Nüket durmasın, iyi bir doktora git de aldır, gerçekten hamileysen. Cebinden cüzdanını çıkardı. Senin şimdi paraya da ihtiyacın olur. Kız başını salladı. Ben para istemem, çocuğuma da kimse dokunamaz. Canım deli misin sen, Ne umuyorsun yani? Çocuğun olacak diye seninle evleneceğimi falan mı sanıyorsun yoksa? Evlenmemiz şart değil ki. Çocuğunu orta yere bırakmazsın sen nasıl olsa. Çattık belaya dedi içinden ve bu kızı başına sardığı için Nükhet'e de küfretti. Bu çocuğun benim çocuğum olduğu nereden malum? Benimle yattığına bile kimseyi inandıramazsın. Orası vicdanına kalmış. Ben savcı beye söylerim böyle böyle oldu diye, artık gerisi beni hiç ilgilendirmez. Kızın çok kararlı bir duruşu vardı. Bir şey çıkmaz çıkmasına dedi içinden. Çıkmasına çıkmaz. Ahlak polisinde birkaç tanıdığı vardı. Olmazsa bir baskın gönderti Zührevi Hastalıklar Hastanesi'ne. Ama ya doğruysa?
Ayrım sonu.